Ayrım 2. Kadın olmayı hatırlamak. Özünüzü ve kim olduğunuzu hatırlama zamanı. Bülent Gardiyanoğlu. Sayfa 21. Düşkünlük de, öfke de aynı derecede tehlikeli. Bir kız çocuğu babaya aşırı öfkeli ya da aşırı düşkün ise tehlikelidir. İki uç noktada da aynı derecede tehlikelidir. Babaya aşırı öfkeli ise ömrü boyunca oğlu ya da kocasıyla kavga eder. Babaya aşırı düşkünse hayatına hangi erkek gelirse gelsin ona yeterli gelmez. Babası gibi idealize ettiği birini arayıp durur. Baba ve anne çocuğunu koşulsuz sever. Oysa insan eşini bile belli yerlerde koşullu sevebiliyor. İlişkilerde sorunlarınız olduğunu düşünüyorsanız ya da yeni bir ilişkiye henüz başlamadıysanız ve sağlıklı dengeli ilişkiler istiyorsanız, ilk olarak babanızla ve annenizle olan ilişkinizi inceleyin. Neyin içindesiniz? Babanızla probleminiz varsa hayatınızda hiçbir erkekle rahat edemezsiniz. Çünkü onların her hareketi babanızı hatırlatır. Patronunuzla, eşinizle babanızı hatırlatır. Babanıza kırgınlığınız vardır. Baba, neden beni yalnız bırakıp gittin? Peki ondan sonra hayatınıza giren erkekler neden bırakıp gitti? Anneni, babanı bile yargılama. Birçok kadın aynı şeyden şikayetçi. Hayatıma kim geldiyse babam gibi, annem gibi. Annesini babasını pasif olmakla, agresif olmakla eleştirdiyse hayatına gelen kişiler de öyle kişiler oluyor. Asla annem gibi olmayacağım ya da asla babam gibi biriyle evlenmeyeceğim. Hazırlanın. Ortalama 35-40 yaşına tam da anneniz gibi olmaya başladığınızı, kocanızın da babanız gibi hareket ettiğini fark edeceksiniz. Hayatınızda her kimi yargılamışsanız bir şekilde o kişinin varlığı başka kişilerde karşınıza çıktı mı? Bir düşünün. Lütfen şunu yazın. Bugüne kadar kimleri yargıladım? Neler yaşadım? Yaşadıklarınız bitti ama yaşamadıklarınızın gelme olasılığı var. Yargıladığınız olayları temizlemeniz lazım. Kadınlardaki en hatalı yargılardan biri arkadaşını evli bir erkekle ilişkide görünce yaptığıdır. Hiç evli biriyle birlikte olunur mu? Diye kızar ya da söylenir, sonra da kendisi evli biriyle ilişki yaşar. İlginç bir sistem. Her kim için laf etmişseniz aynısını siz de yaşıyorsunuz. Yaşanmış bir hayat öyküsü. Bir gün bir anne geldi karşıma ve dedi ki, "Oğlum hayatına kötü bir kadın çekti." Bu laf yargı içeren bir yapıya sahip. "Kötü kadın ne demek?" dedim. "Bilirsin işte," dedi. "Yo, bilmiyorum," dedim. "Ya beyefendi, biz namuslu bir aileyiz. Anla yani," dedi. Aslında amacım kadının söylemiş olduğu bu lafın bir yargı olduğunu ona hissettirmek. "Kötü kadın ne demek?" dedim yeniden. "O kız daha önce başkalarıyla birlikte olmuş. Halbuki biz namuslu bir aileyiz." "Oğlun onu seviyor mu?" diye sordum. Bunu sordum çünkü anne öyle bir enerji üretiyor ki seçim yapmak istese oğlu anneyi dışlayıp sevgilisini seçecek. Anne de kötü kadın dediği kişiyi kendinden daha az değerli gördüğü için en sevdiği varlığı yani oğlu tarafından kötü kadına tercih edilecek. Anne dışlanmış olup yaptığı yargı ve korkularıyla yüzleşme dönemi başlayacak. Şimdilik anne bunun farkında değil. Sonra şunu sordum. Siz zamanında kimin evladını yargıladınız? Kimin evladına kötü insan damgası yapıştırıp yargıladınız? Ne alaka dedi kadın. Düşünün bakalım dedim. Düşündü, düşündü. Ben ve şimdiki kocam diye başladı. Burada durun dedim. Şimdiki eşiniz. Demek ki bir insan eşinden ayrılıp başka biriyle evlenebiliyor. Birden fazla ilişki yaşayabiliyor. Ben ve şimdiki kocam kız kardeşimin kızı için kız çocuğu bu saatte eve gelir mi diye uzun süre konuştuk, yargıladık dedi. Demek kendi öz kardeşinin kızını gece eve geç geldiği için yargıladın ve dışarıda kimlerle birlikte oluyor diye bilmeden yorumlar yaptın. Şimdi ise bir benzer durumu oğlunun hayatına çektin, dedim. Maalesef öyle diye karşılık verdi. Sen hiç kardeşine böyle analık mı olur diye kızdın mı? Diye sordum. Nereden biliyorsun, dedi. Peki senin çevrende senin analığını eleştiren var mı? Dedim. Sabahtan akşama kadar babam, oğlum bu kızı nereden buldu, sen ne biçim annesin diye başımın etini yiyor, dedi. Her ne yaptıysanız size geri geliyor. Sizi teğet geçerse evladınıza geliyor. Bu nedenle arınmanız, temizlenmeniz şart. Bir başka hayat hikayesi. Bir gün bireysel seansa birçok kişinin güzel olarak düşünebileceği bir kadın geldi. Oturdu ve hayat hikayesini anlatmaya başladı. İyi bir işte çalıştığını, güzel bir spor arabası olduğunu, maddi durumunun yerinde olduğunu dile getirdi. Neredeyse her kadının hayalini kurduğu bir hayatı var. İlk lafı şuydu: "Sevgilim beni aldatıyor." Kendisini dış görünüşü, eğitimi, maddi durumuyla geliştirmiş ve bunları güvence olarak görmüştü. Bazen sadece dışarıdan görünenle düşünür ve kendimizi diğerlerinden daha iyi hissederiz. Bu arabamızsa araba gün gelir gider. Mal ise mal gün gelir iflas edebiliriz. Büyük borçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Kendimizi çok kültürlü sanırken bilginin işe yaramadığı bir noktada kendimizi bulabiliriz. Her ne bizi diğer insanlardan daha yukarıda hissettiriyorsa o gün gelip gidebilir. Benim yaptığım gibi yemek pişiremez demek bile bir karmaya neden olur. Düşünün, kaç milyon karma yaratıyorsunuz ve karma karışık oluyorsunuz. Sevgiliniz sizi sizin düşüncenize göre sizden daha kısa, daha şişman ve daha çirkin bir kadınla mı aldattı, dedim. Ayağa kalktı. Neden biliyorsun? Tanıyor musun yoksa, dedi. Dur tahmin edeyim. Adam onunla da çok mutlu, dedim. Vallahi benimle olmadığı kadar aşık. Kadın kendisinden 8-9 yaş büyük, dul, iki çocuklu bir kadın. Çok mutlular, dedi. Sevgilisi bir başka şirkette önemli bir pozisyonda çalışan birisiydi. Siz sevgilinizi elinizden alan kadını daha önce hiç gördünüz mü? Dedim. Evet cevabı geldi. O kadını gördüğünüzde ne hissettiniz, dedim. Ne hissedeceğim? Allah'ın çaycısı diye düşündüm. Kadın çay servisi yapıyor. Sıradan bir eleman, dedi. Siz kendiniz yukarı koyup kadını aşağı koyduğunuzda kendi bereketinizi ona gönderiyorsunuz. Onun olumsuz yazgısını da kendinize çekiyorsunuz. Bu bir şekilde görünmeyen ilahi bir hak sistemi. Her kimi kendinizden aşağıda görürseniz kendinizdeki güzellikleri ona aktarır, onun sıkıntılarını da kendinize çekersiniz. Her kimi yargıladıysanız ya aynısını yapacaksınız, ya onu büyüteceksiniz ya da kısmetinizi ona kaptıracaksınız. Bir ilişkiye neden ihtiyaç duyarız? En basit sebebi yalnızlık korkusudur. Yaşlanınca bana ne olacak? Bu korkuyla hareket ettiğinizde sizden daha erken yaşlanacak, sizden daha erken hastalanacak bir erkeği hayatınıza çekersiniz. Evrende ters çekim yasası da çalışır. Beni aldatmayacak erkek diyenin karşısına ya önceki ilişkisinde aldatılmış ya da aldatmış bir erkek gelir veya aldatma potansiyeli olan bir eş de gelebilir. İllaki bir ilişkiye ihtiyaç duymak bütün korkuların patlamasından dolayıdır. Yaşım geçiyor korkusu, bu yaştan sonra nasıl anne olurum korkusu, anne babanın evinden kurtulmak için kaçmaya çalışmak, rahat ederim diye evlenmek, bunun gibi birçok korkudan dolayı bir ilişkiye girmeye çalışmak, ardından çok daha büyük karmik hesaplaşmaları peşinden getiriyor. Birçok evlenmekten korkan kadın hayatlarına evli erkekler çekerler ki ne de olsa evlidir, evlenmek zorunda değilim düşüncesiyle kendilerini rahatlatırlar. Bir ilişkide erkek sizin için güvence mi? Sığınılacak bir liman mı? Bilin ki artık yaslanmalı ilişkiler dönemi bitti. Bir kadın için evlilik veya ilişki bir amaç mı? Araç mı? Nedir? Birçok kadından şu sözleri çok işittim. Benim vazifem şudur. Çocuk doğurursam, yemek yaparsam, çamaşır ütü yaparsam, kadınlık vazifemi yaparsam yeterli. Erkeğin de cevabı şöyledir. Eve ekmek getireyim, yeterli. Bir tartışma anında da erkekten şu sözleri çok duyarsınız. İçkim yok, kumarım yok, daha ne yapayım? İlişki, evlilik, karşılıklı görevlere dayalı olduğu için gittikçe rutinleşir. Kadın ve erkek evin içinde zamanla kardeş gibi olur. Araya soğukluk girer. Bazen ayrılırlar, birbirlerini özlerler. Dikkat etmek gereken özledikleri birbirleri mi? Yoksa yaşadıkları anlar veya alışkanlıkları mı? Bu devir ise size bir başkasına yaslanıp hayatınızı devam ettirmeyin, kendinizi geliştirin, tam ve bütün olun der. Kadın kendini değersizleştirdiği için erkek de ona değersiz muamelesi yapar. Kötü sözler söyler. Ben değersizim, işe yaramam. Enerjisini kadın yaydığı sürece hayatındaki herkes ona aynı muameleyi yapacaktır. Bir diğer taraftan bazı kadınlar ise kendilerine aşırı güvenirler. Yüksek bir kibriniz varsa bu salak hayatta beni aldatamaz derseniz sistem onun önüne öyle bir kadın gönderir ki sizi unutup onunla ilgilenir. Her iddia evrenle bir bahistir ve her zaman kasa kazanır. Bir gün genç bir kadın danışmanım geldi. 2 hafta önce nişanlısının kendisini aldattığını söyledi. Sen hiç nişanlını aldattın mı dedim. Hayır dedi sert bir tepki vererek. Fiziksel olarak aldatmadığını görebiliyordum. Ama bir yerde bir enerji başlamışsa onu başlatan bir olay vardır. Nişanlanmak, evlenmek üzere verilmiş bir sözdür. Aldatmak sadece fiziksel değildir. En kötü aldatma, kişinin zihninde aldatması, sevdiği yanındayken başkasını düşünmesidir. Peki, hiç nişanlandıktan sonra zihninizden şu şekilde başkasını düşündünüz mü? Ne alaka dedi. Tekrar soruyorum, nişanlandıktan sonra hiç zihninizde bir başka kişiden hoşlandınız mı? İnsanız tabii. İş yerimde bir çocuk vardı, ondan hoşlandım. Hiç onunla birlikte olmayı düşündünüz mü? Bir kere düşündüm. Birlikte olsak nasıl olur diye. Siz bunu düşündükten sonra mı, önce mi nişanlınız aldattı? Sonra, dedi. Sizin zihninizden yarattığınız enerjiyi nişanlınız fiziksel olarak harekete çevirip nötrleyerek temizledi. Ona teşekkür edin. Bu lafı duymak herhalde sizi deliye çevirecektir. Sadakat sadece fiziksel değildir. Düşüncelerinize de sadık olmanız gerekmektedir. Düşüncenizde dolanan birçok şeye dikkat ederseniz, etrafınızdaki insanlar tarafından size geri dönmektedir. Kabullenmesi zor bir durum. Düşündüğünüz her şeyi karşınıza getiriyorsunuz. Cahiliz, bu enerjiyi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Kimse bize bunu öğretmedi diyebilirsiniz. Düşündüğümüz her şey, özellikle de atalarda gözlemlediğimiz her şey bize geliyor. Not: bu bölümle ilgili çok daha detaylı bilgileri İki Tam Bir Tek isimli kitabımızda sevgiyle paylaştık. Atalardan gelen yazgılar. Hayatımızda görünmeyen bir etki alanı yer almaktadır. Bu alan atalarımızın yaşadıkları ve yarım bıraktıklarının devamı gibi duruyor. Bu konuda herkese şu soruları sormalarını ve gözlem yapmalarını hatırlatıyorum. Boş bir sayfaya şunları yazın. Bu hayatta annem neyi yarım bıraktı? Bu hayatta babam neyi yarım bıraktı? Bu hayatta atalarım neyi yarım bıraktı? Olumlu ya da olumsuz hatırladığınız olayları listeleyin. Hayatta büyüklerinize de bir sorun. Atalarımız neler yaşamış? Siz de atalarınızı inceleyin. Sonra şunları yazın. Atalarınızla en çok konuşulan hikaye ne? Çapkınlık mı? Göç mü? Savaş mı? Aşk mı? Ayrılık mı? Dolandırılma mı? Emin olun, şu an yaşadığınızdan farklı değildir. Dürüstçe yazmaktan çekinmeyin. Atalardan gelen olayları inceleyip sıkı bir temizlik yapmanız gerekiyor. Akşam olunca oturun, ciddi anlamda dürüstçe yazın. Kimseyi korumaya ve kollamaya çalışmayın. Dedesi erik çalmış, torunun dişi kırılmış derler eskiler. Haksız mal, cinayet, göç, tecavüz, taciz, iftira, intihar, bütün bunların hepsi ağır karmalardır. Dedeniz ya da anneanneniz, anneniz, babanız vesaire kim ne yaptıysa hepsi bir enerji oluşturuyor. Yaşanmış olumsuz olayları, travmaları sizden önceki kuşak affetmediyse, 7 kuşak boyunca kime denk gelirse sizin soyunuzda kendini tekrarlama olasılığı yüksektir. Diyeceksiniz ki 50 yıl önce oldu ve bitti. Onu da şifalandırmanız gerekir. İlerleyen sayfalarda bunu yapacağız. Sizden önce düşük, kürtaj veya doğup ölen kardeşiniz var mı? Bunları da yazın. Toplumun içinde kadınların taciz oranı üzgünüm ki %80'in üstünde. Bunu pek göstermezler ama ne yazık ki yakın akrabalardan, kuzenlerden gelen tacizler de fazlaca var. Sizin hayatınızda bunlar varsa onları da yazın. Eğer babanıza aşırı öfkeniz varsa, aşırı nefret şeklinde bir enerjiniz varsa, cinselliğe öfkeniz varsa, özellikle tacize uğradıysanız ve bunu affetmediyseniz, hayatınıza çektiğiniz erkekler genellikle cinsel olarak sizi yorar. Öfke gönderdiğiniz her olayı hayatınıza çekersiniz. Bundan kurtulmak, hayatınıza çekmemek istiyorsanız tacizi affetmeniz, erkek milletine öfkenizi temizlemeniz gerekiyor. Bir başkasının günahı elbette ki seni bağlamaz. Lakin yaşanmışlık enerjisi bir şekilde kendini tekrar eder. O enerji devam eder. Mesela anneniz sürekli dedenizi anlatır. Çok kötü adamdı, herkese kızardı, çapkındı, kimseye faydası yoktu gibi laflarda bir şekilde sizi etkiler. Belki dedenizden size günah kalmaz ama üretilen enerji sevgiye dönüşene kadar devam eder. Yaşanmış her olayın bir şekilde şifalanması, nötrlenmesi gerekiyor. Şifalandırma ve enerjiyi nötrleme için güzel bir niyet çalışması. Evet, biz bunu yaşadık. Artık birini suçlamaktan vazgeçiyorum. Kendimi suçlamaktan vazgeçiyorum. Suçlu aramaktan vazgeçiyorum. Ve şu andan itibaren bunun sorumluluğunu alıyorum. Bu karmanın benimle birlikte burada sevgiye dönüşmesine niyet ediyorum. Allah'ım, atalarımdan bana gelen her türlü olumsuz yazgıların, enerjilerin, senin sevginle şifalanması için senden yardım dilerim. Bunu her olay için yapabilirsiniz. İflas, ihanet, kısır döngüler, dibe vuruşlar, hastalıklar. Duygu ve düşünceyi içinizde fark ettiğiniz anda yakalayın ve yukarıdaki olumlamayla şifalanması için niyet edin. Dur deyin. Ben bu olay için kabuldeyim. Artık suçlu aramaktan vazgeçiyorum. Hayatımızın büyük bir bölümünü suçlu arayarak geçiriyoruz. İşte şunun yüzünden zarar gördüm. Bunun yüzünden iflas ettim. Şunun yüzünden okula gidemedim. Kendimi geliştiremedim. Bunları bırakın, kabule geçin. Korkuyla kurulan sorunlar devam eder. Kim korkuyla yuva kurduysa yıkıldı ya da yuvası sorun içinde. Kim beklentiyle yuva kurduysa ya yıkıldı ya sorun içinde. Kim ben çözerim, bu adamı kontrol ederim, huyunu suyunu değiştiririm düşüncesiyle yuva kurduysa onun yuvası zor durumda demektir. Kim susarak ilişkisini götürmeye çalıştıysa bir şekilde hasta olmaya başlıyor. Özellikle de boğaz bölgesinde sağlık sorunları yaşar. Susarak, içine atarak, aman çocuklar var, evlilik yürüsün. Ayrılırsam maddi duruma müsait değil, kendime bakamam, çaresiz kalırım. Evliliğimi devam ettirmeye mecburum diye içine atarsa, her gün yavaş yavaş kendi kendini tüketmeye başlar. Bir evliliği ya şifalandırın ki tavsiyem budur, ya da her türlü çabanıza rağmen şifalandıramıyorsanız ayrılın. Daha fazla susarak ömrünüzü tüketmeyin. Bu dünyada 7,5 milyar civarında insan var. Yarısı erkek, yarısı kadın. Zaten bir ilişki zorla gidiyorsa gitmez. İlişki iki kişinin bir kanoyu kürekle nehirde yüzdürmesi gibidir. Biri küsüp ters yöne kürek çekerse kayık hiçbir yere ilerlemez. Kadınların çoğu farkına varmadan zoru sever. Acaba kaç kişi kendisine değer veren bir kişiye aşık olur? Sevebilir. Genelde kişiler zor ilişkiyi sever ama kolay olanını arar. Herkes zorun peşinde. Sen onun peşindesin, o da başkasının peşinde. Ne zamanki yaşlanmaya başlar, artık kovalayacak hali kalmaz, kişi bulduğuyla evlenir. Acaba kaç ilişki yuvaya dönmesi gerekirken inat uğruna bitti ve hayatınıza almamanız gereken bir insanı alıp yuva kurdunuz? Birçok genç ilk başlarda havadadır. Seçerler, bakarlar, klasları vardır. Kendilerini farklı farklı özelliklerle tanımlarlar. Farklı olduklarını düşünürler. Yaşlandıkça gardları düşer. Yaş geçtikçe eş bulmak zorlaşır. Seçicilik daha da artar. Kırkından sonra yuva kurmaya çalışan kadınların çoğunun şu şikayette bulunduklarını gözlemledim. O yaşlarda bekar erkek varsa kesin arızalıdır. Diğerleri de dul ve çocuklu. Hayatınızdaki zorluk döngüsünü şifalandırmak için şu olumlamaları yapabilirsiniz. İlişkilerde zorluk kavramını bırakıyorum. Hayrıma olan ilişkiyi kolaylıkla ve aşkla yaşamayı seçiyorum. Hele de kontrolcü insanlar, ben bilirim, ben yaparım diyenler en zor ilişkiye denk gelir. Bu zorluğu sadece sevgili ilişkisinde değil, aile, arkadaş, komşu ve benzeri birçok ilişkide yaşarlar. İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.